bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Yorgun Mayıs Kısrakları, Yılmaz Karakoyunlu, Doğan Kitap, 2. Basım, Ağustos 2004, İstanbul. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 15 Ağustos 2006. Okuyan Gizem Öztürel. Adnan Bey'in sesinde gençliğinin hayıflanmış hatıralarına dönmek isteyen arzulu özdeyiş vardı. Bahar sabahlarında kısrakları ovaya salan kahyanın cakalı yürüyüşünü hep hayranlıkla hissetmiş, bu kısrakların sırtında sınırsızlığın hazdını duymak istemişti. Beyaz kısrağın taze bir kız gibi ovada salındığını gözlerinin önüne getirdi. Bu kısrağın gözlerinde mor bakışlı şafakların billur kaselerini gördüğünü söylerdi. Kısrakların zorla ahırlara konuluşunu hala içime sindirebilmiş değilim. Hürriyete susamış yerelerin nasıl savrulduğu gözlerimin önünden hiç gitmedi. Hürriyet tutkunluğumun ilk heyecanını o ovalarda şahlanan yorgun Mayıs kısraklarından almıştım. Yılmaz Karakoyunlu, Yorgun Mayıs Kısraklarında Cumhuriyet'in kuruluş yıllarından 1960'a kadar uzanan bir dönemi romanlaştırmış. Olaylar gerçek. Karakoyunlu'nun kıvrak anlatımıyla kaleme aldığı hüzünler, acılar, sevinçler de gerçek. Ya aşklar? Aşklar da gerçek. Nazım Hikmet'in, Yahya Kemal'in, Adnan Menderes'in aşkları. Ve gerçek olan iki şey daha var, mahpusluklar ve idamlar. Bu kitap içinde adı geçen hiç kimsenin özgeçmişi değildir, sadece romanıdır. Bu romanın yazılmasında hatıralarını benimle cömertçe paylaşan Sayın Ayhan Aydan, Aydın Menderes, Münevver Menderes, Doktor Adnan Menderes ile sevgili dostum Celal Erdenir'e teşekkür ederim. 50 yıllık birlikteliğimizin ışığı, her suçumuzun bağışlayıcısı, çocuklarımın anası, eşim, başımın tacı, canımın cananı efendim. Altan Hanım'a şükranla ellerini öperim. Prolog. Vakit gecenin yarısını geçmiş sabaha hazırlanıyordu. İlk ışıkla birlikte yeni bir bahar başlayacaktı. Thales'in öğrencileri ağlamak için sıraya dizildiler. En yüreklisi henüz kırkına varmış yorgun bakışlı bir köleydi. Çardağın gölgesinden sıyrıldı. Denize uzanan geniş ovaların başladığı tepeye yürüdü. Buğday tarlaları ilk filizlerini vermeye başlamıştı. Asmaların kokusu yeşilliğin dokusunu işlemiş, sanki bu yorgun kölenin omuzlarına asılmıştı. Derin bir nefes aldı. Önce gözyaşlarını bıraktı, sonra sözlerini tanımladı. Sözleri nafile telaşların çığlığıydı. Thales'in sakalları kıvrım kıvrım ve gürdür. Tıpkı Meandros gibi. Thales'in sakalları düz ve seyrekti. Büyük Meandros ırmağının serin ve hovarda akışını bilenler bu benzetmeye güldüler. Meandros, uzandığı yatağın hakkını veren şen kahkahalı bir kadına benzerdi. Cömertliğiyle bereketli toprakları sulayarak hasretli bekleyişleri sevindirir ama hiçbir kıvrımında dinlenip serinlenecek kadar sabır ve hoşgörüyü göstermezdi. Meandros bencildi. Meandros bitkindi. Meandros bulanıktı. O geceyi izleyenler Thales'in bir daha bu tepelere dönmeyeceğine inandılar. Thales hiçbir kaderin kendi değerini kavrayacak kadar güçlü ve hazırlıklı olmadığını söylemiş ve izleyenlerin şaşkın bakışları arasından sıyrılıp uzaklaşmıştı. Gökyüzü hüzünlüydü, şafak serindi, meydan tenhaydı. Thales'in adamları bir araya geldiler. Herkes birbirine bakıp bir anlam çıkarmaya çalışıyordu. Endişeli bekleyişlerin kubbesi henüz pembeleşmişti. Beyaza döndüğü zaman bütün eller kubbeye yükselecek ve en yaşlı köle ortalığı süpürüp Thales'in gidişini soracaktı. Sabahın duaları henüz tamamlanmamıştı. Eski bir dilencinin sabırsız sesi duyuldu. 17 yıldır çalık atmıyorum. Thales ve Meandros yaşamın buzlu soğuğundan ayrılıyorlar. Artık kendimi bir celladın ayakları altına atmaya hazırım. Çocuk denecek kadar narin bir kız yaklaştı. Eski dilencinin kubbeye uzanan elini tutmak için ayak parmaklarının ucunda yükseldi ve ürkek bir merakla fısıldadı. Zaman neden bize gözdağı veriyor? Öğrencileri çardak sohbetinin devamlıları, Likyalı güzel kadınlar, iri memeli zenci köleler, seviyesiz dilenciler, kimsesi kalmamış küçük kızlar Thales'in korktuğunu sandılar. Kahinler kimsenin fark etmediği bir büyük gerçeği gördüğünü söylüyorlardı. Güya Thales bu gerçekten ürkmüş, kolay yoldan kaçmayı düşünmüştü. Bu rastlanılmamış şey değildi. Zaman zaman Thales, başkalarını hayrete düşüren iddialı anlatımlarla geometriye hakim bir kudretin dünyayı yönettiğini söyler ve doğa olaylarının şaşırtıcı etkilerini bu varlığın kanıtı olarak değerlendirirdi. Zaman zaman da masum ve çaresiz bir hayatın dumanlarını şıngırtılı buhurdanlıklarla tepelerden ovalara dağıtan kudretin cefalarını çektirirdi. Thales, yüzyıllar sonrasının gerçeklerini her gün yaşanan bir ibret çizgisi gibi anlatıyordu. Bu anlatışta gerçeğini ispatlamak için birilerinin canını yakan inkar ve intikamın sabrı vardı. Sözlerinde ikna edici yumuşaklıkla sert iddianın isteksiz karışımı hissedilirdi. Sanki güçlü bir elle gökyüzünü zemine çeker, huzur kubbesinin yeryüzüne inişindeki o saltanatlı boyun eğişi seyretmekten zevk alırdı. Bu zevkin doruklarındayken biraz duraksamış, sözlerini tamamlamadan çardağın gölgesinden ayrılıp güneşin ışıklarına karışmıştı. Gemi ustalarının istirahate çekildiği dağ evlerinden birinde dinleneceği ve sakin gecenin rengine dalıp dertlerinden arınacağı söyleniyordu. Thales yorgundu, belki de tükenmişti. Yeniden doğuşun hazlarını ve gücünü kazanmadıkça bir daha dönmesini bekleyen de olmayacaktı. Böylece keyifsiz bir dönüşle başkalarını rahatsız etmeye Thales'in bile hakkı olamaz deniyordu. Yaşlı dilenci küçük kızı kucağına aldı ve daha ileriye görebileceğini sandığı kadar havaya kaldırıp uyardı. Bak bakalım, bu masal gecesi nasıl geçecek? Küçük kızın gözlerinde masal dekorunun arzulu fakat ürkek bakışları dolaştı. Aklından geçenleri sıralasa, herkesin kendini deli sanacağı korkusuna kapıldı. Kayıtsız bir sevecenlikle aklından geçenleri sıraladı. Her şey her yere kadar usta bir şairin işidir. Thales şairi kendi yaratır ve diyeceklerini ona söyletir. Sanki zamansız Sara nöbetine tutulmuş kedersiz bir hıçkırık gibi. Umulmadık bir anda asmaların gölgesinde Thales göründü. İhtişam üzerine kurulmuş rüyayı çare üretmeyen sevimsiz bir toyluk macerası gibi elinin tersiyle itmiş ve dönmüştü. Thales eski Thales'ti. Sadece gözlerindeki düşünce derinliği kaybolmuş, yerine gençliğinin hakkını verdiği bir kadın bakışının çapkınlığı gelmişti. Bu bakışları bir süre kirpiklerinin gölgesinde dinlendirmiş, kendisine arka çıkacak kadar güçlendiğini fark ettiği gün dönmeye karar vermişti. Görenler şaşırdılar. Omuzlarında eski şalının yerinde yeller esiyordu. Yenisinde kahverengi süslerle yaldızlı püsküllerin kucaklaştığı işlemeler vardı. Elinde gemi gibi ustalarının dağ evlerinde kullandıkları kalın yapraklı yelpazelerden taşıyordu. Ayakları yine çıplaktı. Topukları hayret verecek sertlikte nasırlaşmıştı. Avuçları yorulmuş ve su toplamıştı. Yakından bakanlar beceriksiz kaldığı bir maharetin sahibinden özür dileyen boyun büküklüğünü fark ettiler. Uzak denizlere açılacak gemicilerin yanında bir süre çalışmış, keserle yontmak istediği kütüklerin hiçbirine istediği biçimi verememenin acısıyla kendini ayıplamıştı. Hiçbir şey olmamış gibi çardağın gölgesine yürüdü. Her zaman oturup tartışmaları yönlendirdiği eşeğe geldi. Çardağın gerisinde tapınan mermer sütunları uzanıyordu. Geniş basamaklarda heyecan uyandıran cariyeler ile sıra bekleyen köleler uzanmışlardı. Salkımların mayhoş lezzeti sevinçli bir sonbahar tesellisi kadar güzel kokular yayıyordu. Alestar bakışlı bir cariye koşup Thales'in terliklerini getirdi. Thales sürüyüp geçti yanından. Çardağın gölgesinde yürüdü. Sütunların başladığı eşiğe gelince olanca gücüyle bağırdı. Atölyenin çalışması henüz sona ermedi. Kimdir bu vakitsiz dinlenmenin kabahatlisi? Tekrar çardağa döndü. Asmalar artık eski serinliği vermiyordu. Ovadan esen rüzgar sararmış yaprakların üzerinde gezinirken temiz bir şarap kokusu taşıyor ve dinlenmek istediği her menzilde bir sarhoşluk dalgası bırakarak kayboluyordu. Meandros'un kıvrımlarında bu sakin tabiatlı adamın yarattığı heyecanlardan iz kalmamıştı. Thales asmanın altına oturdu. Akşam serinliği çökmeye başlamış ancak sıcaklığında kavrulan çardağa istenen gölgeleri henüz düşürememişti. İri memeli zenciler, davetkar cariyeler, geometri ve felsefe öğrenmeye gelmiş Likyalı parlak delikanlılar, boğucu sıcağın etkisinde kendilerinden geçmişlerdi. Thales sesini yükseltti. Toplanın. Her zaman kullandığı asasını aradı. Bıraktığı yerde olmadığını gördü. bereketli toprağın iliklerini işleyen maharetle kullanıp şekiller çizdiği sopayı bulamamanın hırçınlığıyla bağırmak istiyordu. Gerçeğin özündeki değeri kavramak isteyen zihnin her koşulda kendisine öğretilecekler için hazırlıklı olması gerektiğini söylüyordu. Yavan bir duygusallıkla kör düğümleri, çelişkileri, eleştirilerini ve zamansız yaşanan sancıları anlattığı günlerini hatırladı. Yine böyle boğucu yaz ikindilerinde bu asmaların altında insanlara talihlerini yazabilecekleri bir dünya lisanı olduğunu uzun uzun anlatmış ve arkasından eklemişti. Her şey sadece talihin yaverliğinde insana yaklaşmaz. Onu kendinize yakınlaştıracak gücü yaratın. Günlerdir yakaladığı gerçeği talebelerine aktarmak için istediği fırsat kapıyı çalmış, kelimelerin en mükemmel terkibi bu gerçeği aktaracak olgunluğa erişmişti. Bu fırsatı kaçırmaya niyetli değildi. Ders verdiği sopayı bulamayınca hırçınlığını artırdı. Sonra bu kadar sertleşmeye hakkı olmadığını düşündü. Çaresizliğin kimseyi asıl emelinden uzak tutmaya hakkı olmaması gerektiğini söyledi. Sonra eteğini toplayarak çıplak bacaklarını uzattı. Sonra terliklerini getiren cariyeyi yanına çağırıp eteklerini kaldırmasını istedi. Bacakları bütün çıplaklığını gösterinceye kadar bekledi. Bacaklarını kendi bacaklarının üzerine koymasını istedi. Bir süre bu garip manzarayı seyrettikten sonra çevresindekilere seslendi. İki doğrunun kesiştiği yer neresi olursa olsun, oluşan ters açılar birbirine eşittirler. Cariyenin elini tutup ayağa kalkmasına yardım etti. Gözlerinde içten pazarlıklı bir sabır gizleniyordu. Zihninde bu son teoremin bir kader gibi birilerinin yaşamına yön veren umulmadık tersliklerle ortaya çıkacağının hissedişleri vardı. Geriye dönüp baktı. Herkes dağılmıştı. Çardağın altında sadece eteğini kaldırttığı cariyeyi bekliyordu. Yanına doğru yürüdü, kolunu omzuna koyup kucaklar gibi kendine çekti. Birlikte ovanın başladığı yere doğru yürüdüler. Tapınağın eteklerinde köleler tohumları serpmek için sıra halinde dizilmişler, komut bekliyorlardı. Thales cariyenin elinden tutarak sanki koşar adımlarla kölelerin olduğu yere geldi. Meandros gür bir iştahla akıyordu. Dağlardan topladığı sularda denize duyulan hasretin sabrı köpürmüştü. Thales önce uzun uzun cariyenin yüzüne, sonra Meandros'un gür sularına baktı. İkisinin de yatağında bereketli vuslat arzusu canlanmıştı. İkisinin de teninde ümitsizlik ve teselli ihtimallerinin heyecansızlığı görülüyordu. Kadere kesikli çizgi diyenler yanılıyorlar. O dümdüz bir ovadır. Sonra yorgun bakışlı köleyi yanına çağırdı. Her şeyi önceden sezen idrak tehdidiyle kulağına fısıldadı. Yanılıyorsun. Thales'in sakalları kıvrım kıvrım değildir. Meandros'tur insanın kaderini kıvrım kıvrım ören. Torbasında ekilmeye hazır tohumlardan bir avuç alıp cariyeye doğru yürüdü. Savur bunları boşluğa. Gücü olanlar mutlaka düşecekleri bereketli bir toprak bulur. Cariye önce duraksadı. Sonra Thales'in sözlerindeki kehanet dolu tahriki fark etti ve avucundakini olanca hızıyla boşluğa savurdu. Gücü olanlar için. Dünya durgundu. Bütün güçler bir an için imkan ve yeteneklerinden sıyrılmış ve çaresiz bırakılmış gibi takatsiz düşmüştü. Tek kıpırtı, tek ses, hatta küçük bir meltem hissi bile yoktu. Tohumlar kasırgaya tutulmuş gibi gökyüzünde kayboldular. Sanki her şey kendini istediği yere kavuşturan gücün varlığını yakalamış gibi mutluydu. Tohumlar gökyüzünü döllemeye cesaret edecek kadar kendilerini güçlü ve cesur sanıyordu. Sonra içlerinde biri gökyüzünün gizli eleğinden nasılsa geçip toprağa düştü. Cariye ile Thales birbirlerine baktılar. Önce cariye güldü, sonra yaşı henüz 40'a varmış yorgun çehreli köle. Thales ikisinin de ellerini tutup ovaya yürüdü. Başı gökyüzüne dönüktü. Sesini biraz yükseltti. Tohum toprağın hakkıdır. Cariye koşup henüz sürülmüş topraktan bir avuç alıp Thales'e uzattı. Bereket fazla sabırlı değil galiba. Thales yorgun kölenin elini bıraktı. Haydi bakalım. Göster şu Thales'in kıvrım kıvrım dediğin sakallarını. Yorgun köle toprağı aldı, avucun içinde çukurlaştırdı. Sonra cariyenin hüzünlü gözlerine bakıp uzattı. Sula bunları. Cariyenin gözleri kuruydu. Birden arzuyla ıslandı. Ve bir iki damla düştü. Köle ellerini kapatıncaya kadar bir yeşil filiz yükseldi. Yavaşça cariyeye yaklaştı. Avuçlarını bu arzulu kadının bacaklarının arasına yerleştirdi. Kendine yasak edilmiş soylu cariyenin önünde o yeşil filizi öptü. sesinde varlığına güvenen erkeğin gururu vardı. Toprak hem kendisinin hem bizim ustamızdır. Elindeki bereketi göstermek için Thales'e doğru koşmak istedi. Thales mutluydu. Meandros ırmağını aşmış, denize ulaşmıştı. Önünde sadece su vardı. Geriye dönmedi bile. Kendinden emindi ve sesinde bu güvenin hüküm cümlesi yükseliyordu. Her tohum yeşereceği toprağı mutlaka bulur. Birinci bölüm. Hicretlerin bakiyesi hicranlı duygular. Mahzun hudutların ötesinde akan sular. Gönlünde hep ozanla beraber çoğaldı. Bildim nedir ufuktaki sonsuzluğun tadı. Yahya Kemal. Anladım hayatmış mazinin adı. Yıllara karışan her şey ses verir. Hasretle doludur geçmişin yadı. Mazinin elemi bile tatlıdır. Nazım Hikmet. Felaketin haberi çabuk duyuldu. Rum eşkıya yağmurlu bir gece pusuyu kurmuş ve evine dönen Tireli Hacı Ali Paşa'nın göğsüne bütün namluların kurşunlarını boşaltmıştı. Nefesini çabuk verdi. Sultan Hamid'in aydın jandarmasına ot, saman, erzak sağlayarak nam kazanan Tireli Ali, hizmetleri karşılığında paşalıkla tatif edilmiş ve bölgedeki bütün köylülerin hesap vereceği bir tahsildarlık görevine getirilmişti. O artık Sultan Hamid'in eliydi, koluydu, gözüydü, kulağıydı. Tireli Hacı Ali Paşa, Sultan Hamid'e kafa tutan azılı eşkıyanın karşısında padişah haklarını korumanın bedelini halktan en yüksek şekilde tahsil ediyordu. Büyük servetin sahibiydi. Namından korkmayan kalmamıştı. Tirenin bereketli ovalarından Aydın'ın mavi kıpırtılı sahillerine uzanan geniş tarlaların tapusu elindeydi. Bir gün arazilerin üzerinde çevresindeki herkesi kıskandıracak bir saltanatı süreceğinin lezzetli hayallerini kurar, sonra bu sessiz sedasız yaşanan rüyanın ibretli tefsiriyle ailesini kucaklardı. Tireli Ali Paşa kadınlara düşkünlüğü kadar oğullarına da düşkündü. Sadık, Refik, Şükrü bu geniş ve zengin toprakların, ovaların, bağların, bahçelerin üstesinden gelecek disiplin ve tecrübe içinde yetiştirilmişlerdi. Tireli Ali Paşa'nın ille de iki gözüm dediği tevhide en küçükleriydi. Narin ve duygulu yapısında olanları uzaktan seyreden, tahammüllü bir kadın nezaketi hemen dikkat çekerdi. Sesini ancak muhatabının duyacağı tonda kullanır, üç yiğit ağabeyinin gürültülü ve kaba lisanın arasında hiç farkına varılmayan bir sükunetle sorularını cevaplardı. Mahallenin kızları tevhide aşık diyorlardı. Kimi sevdiği bilinmezdi. Gördüğünde kendi dünyasına zenginlik katacağına inandığı bir adamı hemen içine sindirmiş, rüyalarında ve günün sevdalı hayallerinde bu uzak aşığın her hücresini sanki kendisi yaratmış gibi, hangi anlama geldiğini bildiği bir masal gibi sadece kendini anlatmıştı. Mahalle kızları haklıydı, tevhide aşıktı. Tevhidenin duyguları zengin ama yorgundu. Tevhidenin düşüncelerinde sadece bir tek kişinin saltanatı hüküm sürerdi. Katipzade İbrahim Ethem Efendi. Haberi tevhideye verdiklerinde önünde bağdaş kuran Ali adlının saçlarını tarıyordu. Kulağına fısıldanan ölüm haberinin telaşıyla adlını ürkütmek istemediğinden acıyı içine gömmüş, nefes bile almadan bu acının yüreğini dağlayacağı her hücrede gezinmesine tahammüllü bir kabul göstermişti. Adnan'ın sezmemesi için özenle saçlarının taranmasını bitirdi. Yanaklarına şefkatli bir öpücük koydu. Çenesini tutup yüzüne kendine yaklaştırdı. Gözlerindeki melul bakışın hüznüyle duygulanıp sarıldı. Alnını öptü ve tekrar çenesini tutarak yüzünü tekrar kendisine yaklaştırdı ve bir anne vasiyeti gibi sevginin tarifini verdi. Şefkatle sevmeyi sakın aklından çıkarma. Önce ne yapacağını şaşırdı. Nefesini tuttu. Ruhunun derinliklerinde istediği sükunete kavuştuğunu anlayınca gözlerinde biriken yaşları bıraktı. Çalıksız bir ıstırap şelalesi yanaklarından süzülüyordu. Karşıyaka Beyler Sokağı'ndaki evin sessizliği birkaç dakika sürmüş, tevhide hemen toplanarak çocuklarının geçimini sağlayacak miras üzerindeki hakkının korunması için Fıtnat Hanım'ın yanına koşmuştu. Babamı vurmuşlar. Yüreğimin yangınını kimseye anlatamam. Ama telaş içinde hakkımın kaybolmasına da müsaade etmem. Bana yardım et. Fıtnat Hanım durumu biliyordu. Tireli Hacı Ali Paşa'nın serveti dillere destandı. Gözlerin görebildiği bütün topraklar Tireli'nindi. Tevhide haklıydı. Ağabeyleri mirasın tamamına sahip çıkarak Adnan'ın ve Melike'nin haklarına el koyabilirlerdi. Bu ihtimalin acısıyla kıvranıyor, ancak üstesinden gelecek gücü kendinde bulamıyordu. Çelimsizdi. Kocası İbrahim Ethem Efendi de hiçbir zaman Tevhidi'yi bir büyük mirasın varisi gibi görmemiş, daha evliliğinin ilk gününde bu büyük servete sırası geldiğinde ağabeylerinin hoyratça el koyacağına inanmıştı. Tevhide'nin korkusu buydu işte. İşte o kader günü gelmişti. Bir büyünün müdahalesiyle haklarının korunacağına inanıyordu. Oğluma da, kızıma da sizden başka bakacak kimsem yok. Fıtnat Hanım Tevhide'yi kucakladı. Bu zayıf ve hastalıklı kadının fazla ömrü olmadığını biliyor ve üzüntüsünü içine atıyordu. Endişelenme. Haklarınıza hiç kimsenin elini sürdürmem. Elinden tutup odasına götürdü. Geleceğinin güven içinde olduğunu anlatan sözlerinde kuşkuya yer vermeyen bir kesinlik ve ciddiyet seziliyordu. Bana önceden haber vermişlerdi. Endişeleneceğini biliyordum. Avukat Fevzi Bey'e haber gönderdim.